Ayrım 7 Kavgamız Atakan Büyükdağ Sayfa 104 12. Bölüm Kontrolsüz bir duygu ve yitik bir hayat. 1900 yılında 6 üzerinden 4.9 not ortalaması neticesinde ufak bir farkla mezun olabilen Albert, uzun zamandır da bizimkileri görmüyorum diyerek Temmuz ayında İsviçre Alpleri'ndeki bir köyde tatil yapan ailesinin yanına gitti ve vakit kaybetmeden annesine Mile Eva'dan bahsetti. Ne var ne yoksa anlattı. Fiziksel engelinden, kendisinden 3 yaş büyük olmasından, tüm detaylardan bahsetti. Fakat tüm bunları duyan anne Pauli'nin suratı asılmıştı. Alacağı cevaptan korkarcasına soğuk bir surat ve düşünceli bir ses tonu ile oğluna ''Bu kız ile ilgili gelecek planların nedir?'' diye sordu. Bu sorunun gelmesini bekliyormuşçasına büyük bir özgüvenle hemen cevap veren Albert ''Gelecekteki karım olacak'' dedi. Korktuğu cevabı alan anne Pauline şimdi sesini yükselterek ''Sen ne diyorsun Albert? Kendinden 3 yaş büyük fiziksel engelli bir kızla mı evleneceksin?'' diyerek oğluna yüklenince bu sefer Albert de ''Kararım kesin anne'' diye bağırdı. Bir anda gözyaşlarına boğulan anne Pauline hemen yatağına koşup yüzünü yastığa boğdu. Hüngür hüngür ağlıyordu. Annesinden beklemediği bir tepki alan Albert, Mileva ile evlenmek annemi karşıma almak demek olacak. Her ne kadar az önce Mileva ile ilgili kararımı savunmuş olsam da günü geldiğinde evlilik gibi radikal bir karar söz konusu olunca durum daha da ciddileşecek. Ben ne ailemi karşıma almak istiyorum ne de Mileva'yı kaybetmek diye düşünmeye başlamış ve bu durum onu içten içe ikilime düşürmüştü. Evet, aradığı kadını bulmuştu ama mutlaka kendisini mutlu ederken başka birileri de mutsuz etmek zorunda mıydı? Neden verdiği karar herkesi mutlu etmiyordu? Açık bir şekilde Mileva'dan çok hoşlanıyordu. Mileva zekiydi, kafası bilimle meşgul olan Albert'in her dediğini anlıyor, hatta ona yol gösteriyordu. Mileva'nın bölümündeki tek kız olması bile Albert'in bu özelliklere sahip başka birisini bulmasının imkansızlığına işaret etmiyor muydu? Uzun bir süre düşüncelere boğulan Albert, evlilik kararına kadar idare edeyim, zamanı geldiğinde bu durumu eline boyuna düşüneceğim diyerek Mileva ile olan eski duygusallığına geri döndü ve 1901 yılı da Nisan ayında Mileva'ya ''Bir tatile çıkalım mı? Aşkımızı pekiştireceğimiz bir yere, Como Gölü'ne gidelim.'' dedi. Mileva da bu teklifi kabul etti. İtalya ve İsviçre arasında Alp dağlarında yer alan Como Gölü'ne gittiklerinde Albert'in önceden tahmin ettiği gibi aşkları pekişti. Hem de öylesine pekişti ki Mileva burada hamile kaldı. Şimdi iş gerçekten ciddiye binmiş, hatta kontrolden çıkmıştı. 6 üzerinden 4 aldığından dolayı diplomasını alamayan Mileva, diploma için tekrar hazırlanmak, sonra da doktorasını tamamlayıp fizikçi olmak istiyordu. Hamilelik nereden çıkmıştı şimdi? Öte yandan sadece ilişkilerini pekiştirmek isteyen Albert de baba olmaya pek hevesli değildi. Hem ailemi karşıma alırım hem de daha adam akıllı bir maaşım bile yok diyordu. Ufak bir buhran dönemi geçiren çift Mileva'nın da annelik içgüdüsünün etkisiyle çocuğu o dönemde İsviçre'de her geçen gün daha da gelişen kürtaj teknolojisiyle aldırmaya yanaşmadı. Ve çocuğumuzu öldürmeyelim diyerek çocuğun doğmasına karar verdiler. Fakat o andan itibaren Albert'in davranışlarında ciddi bir değişim olmaya başladı. Sanki yıllarca Mileva'nın peşinden koşan kendisi değilmiş, sanki çocuğu tek başına Mileva yapmış gibi Zürih'te zorlu bir hamilelik geçiren Mileva'yı bırakarak yaz tatilini Alpler'de annesi ve kız kardeşiyle geçirdi. Burada da Mileva'nın hamileliği ile ilgili ailesine tek bir kelime dahi etmedi. 1902 yılının Ocak ayında Mileva, ailesinin Novi Sad'daki evinde doğumu gerçekleştirdi ve Lizel adını verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi. Fakat Albert bu özel hatıraya baba olduğu ilk ana bile tanıklık etmedi. Doğum sırasında Mileva'nın yanında bile değildi. Bern'de patent ofisine müfettiş olarak kabul edilmeyi bekliyorum diyerek doğuma gelememe bahanesini iletmişti. Ama belli ki Novi Sad'a yapacağı tren yolculuğu gözünde büyümüş ve yolculuk yapmak yerine mektup ile çocuğun sağlık durumunu sormak daha kolay gelmişti. Zaman geçtikçe daha da umursamaz olmaya başlayan Albert'in bu vurdum duymazlığı kısa bir süre sonra sınır tanımaz bir noktaya ulaşacak ve Albert Einstein herkesten sır gibi sakladığı kızı Lizerli bir kez bile görmeden hayatından çıkaracaktı. Dipnot. Albert Einstein'ın tüm dünyadan sır gibi sakladığı, hakkında hiç konuşmadığı Lieserl, gerçeği Einstein'ın 1903 yılında Mileva'ya yazdığı ve Lieserl'in adının da geçtiği birkaç mektubun 1896 yılında Hans Albert Einstein'ın kızı Evelyn Einstein tarafından keşfedilmesiyle ortaya çıkmıştır. Michele Zakheim, Lieserl adlı kitabında Lieserl'in Mileva'nın ailesi tarafından bakıldığını ve muhtemelen 1903'te kızıldan öldüğünü belirtirken, Robert Schulman, Einstein Papers Project adlı çalışmasında Lieserl'in Mileva'nın yakın bir arkadaşına evlatlık verildiği ihtimali üzerinde durur. Fakat genel kabul edilen ihtimal, Lieserl'e Mileva'nın ailesinin bakması ve Lieserl'in 1903'te kızıldan ölmüş olmasıdır. Yine de kesin olan tek gerçek Einstein'ın ilk kızı Lieserl'i hiç görmemiş olmasıdır. 13. Bölüm Yeni Bir Hayat. Mileva'nın ısrarlarına rağmen Novi Sad'a gelip Mileva'nın ailesiyle tanışmayan Albert, kendisi Alplerde tatil yaparken, çocuk doğarken ve memurluk için kabul beklerken tüm yükü Mileva'nın omuzlarına yıkmıştı. Nitekim bir kadının tek başına kaldırabileceğinden fazlasına maruz kalan Mileva, bir sonraki senede sınavları veremedi ve yine diplomasını alamadı. Bu sırada eğitim hayatı boyunca politeknikteki profesörleri küçük gören tavırlar takınan ve disiplinsiz davranışlar sergileyen Albert, göstermiş olduğu bu bohem tavırlar nedeniyle hiçbir profesörden referans mektubu alamıyor, haliyle de akademide iş bulamıyordu. Akademiyi hayatından silmek zorunda kalıp tüm umutlarını müfettişliğe bağlayan Albert, en yakın zamanda bir yerden kabul bekliyor ve bu sürede de yarı zamanlı öğretmenlik yapıyordu. Nitekim devreye okuldan arkadaşı Marcel Grossman girdi ve bağlantılarını kullanarak kendisine Haziran 1902'de Bern'deki patent ofisinde 3. kademe müfettişlik görevi ayarladı. Bu sürede hala doktorasını tamamlayamamış, tüm doktora başvuruları reddedilmiş olduğu için 1. ve 2. kademelere alınamıyordu. Terfi için doktorasını tamamlaması mecburdu. Patent ofisindeki 3. sınıf müfettişlik göreviyle artık bir iş sahibi olan Albert, 8 saat patent ofisinde çalışıyor, yaklaşık 1 saat özel ders veriyor ve geri kalan zamanlarında da fizik araştırmalarına devam ediyordu. Hatta 1902 yılında Politeknik'te matematik okumuş olan Konrad Habried ve Bern'de felsefe okuyan Maurice Solovine'nin de dahil olduğu Olimpiya Akademisi adını verdikleri bir grup dahi kurdular. Başkanlığına da yaşça en büyükleri olduğu için kendisi seçildi. Bu grupla birlikte sabahlara kadar bilim ve felsefe tartışan Albert Einstein'ın hayatı bir nebze de olsa düzene girmiş gibiydi. Şimdi evlenmek için hazırım diyen Albert en sonunda Mileva Marie'ye evlenme ile düşüncelerini açarak 6 Ocak 1903 tarihinde Mileva ile İsviçre'nin Bern kentinde dünya evine girdi. Olimpiya Akademisi'nin temel üyelerinden Maurice Solovin ve Konrad Habicht'in şahitliğinde dini olmayan oldukça sessiz ve sade bir nikah merasimi gerçekleştirildi ve bu sadelik nikahtan sonra da devam etti. Herhangi bir balayı planı olmayan çift yakın çevresiyle yerel bir restoranda yemek yedikten sonra 49 Kram Gasse adresindeki yeni evlerine geçtiler. Müfettişlik, evlilik ve Olimpiya Akademisi gibi uğraşlarla hayatı düzene giren Albert Einstein artık bir çocuğa bakabileceğini düşünmüş olmalı ki Mileva ve Albert çifti 1904 yılının Mayıs ayında Hans Albert adında bir erkek çocuk dünyaya getirdiler. Şimdi bir çocuk sahibi de olan çiftin artık aynı evde yaşamaları Albert'in bilimsel çalışmalarını da daha verimli bir hale getirmişti. Mileva her ne kadar diplomayı almak için gerekli zamanı bulamamış olsa da akademik kariyeri başarılarla dolu bir öğrenciydi. Enstitüdeki fizik derslerinde Albert ile aynı dereceyi alan ve çok ünlü hocaların yanında fizik çalışan Mileva, Albert'in fizik çalışmalarında rahatlıkla ona destek verebilecek kapasitedeydi. Öyle ki Albert keşfettiği bilimsel bulguları ilk önce Mileva ile tartışır, onun fikirlerine oldukça önem verirdi. Albert de bu nedenle Mileva'nın sabrını ve entelektüel hırsını her zaman takdir ediyor. Eşinden Mileva'ya sahip olduğum için çok şanslıyım. O benim neredeyse ikizim. Benim gibi bağımsız, benim gibi güçlü diye bahsediyordu. Nitekim bu destek kısa zaman içerisinde kendisini gösterdi. Mileva hayatındayken Albert Einstein başarıdan başarıya koşuyordu. Hatta evlilikleri döneminde 1905 yılında içlerinden bir tanesinin yayılan elektronların enerjisinin ışığın frekansına bağlı olduğunu belirten fotoelektrik etkisi yasası kendisine daha sonra Nobel ödülünü kazandıracak ve bilim tarihinde devrim yaratacak çalışmalarını yayımladı. Ve molekül boyutunun yeni bir yöntemle hesaplanması üzerine yazılmış bir makale ile Zürih Politeknik'te doktora seviyesine uygun bulundu. Ardından da bilim tarihinin en meşhur formülü E eşit mc karenin keşfi geldi. Dipnot: Einstein formülizasyonu ilk önce L eşit mv2 şeklinde yapmıştır. Enerjiyi L harfi ile, hızı ise V harfi ile sembolize etmiştir. 1912 yılında ise enerjiyi E ile, hızı da C ile göstermeye karar vermiş, formülizasyonu E eşit mc kare olarak güncellemiştir. 1905 bilim tarihi için Albert Einstein'ın öncülüğünde kuantum teorisinin basit bir matematiksel unsur olmaktan çıktığı, ışığın sadece dalga değil, hem dalga hem de parçacık olduğu fikrinin ortaya atıldığı, özel görelilik kuramının doğup Newton'un mutlak zaman kuramına meydan okunduğu mucizevi bir yıldı. Tüm bu başarıların arkasında Mileva'nın hem bilimsel hem de manevi katkıları muhakkak vardı. 14. Bölüm: Akademik Hayat El Sallıyor. Günler geçiyor, Albert Einstein ismi daha da duyulur oluyordu. Yayınlarından sonra büyük ses getirmişti. Fakat hala akademik dünya kendisine iş teklifinde bulunmak için pek hevesli davranmıyordu. Albert'in referansları kötü olduğu için izleme dönemini oldukça temkinli geçiriyorlardı. Ta ki yazdığı makaleler 1907 yılında Max Planck'ın dikkatini çekene kadar. Yazılanlardan oldukça etkilenen dönemin en ünlü bilim insanlarından Max Planck, Albert Einstein'ı bulması için asistanı Max Laue'yi görevlendirince, Max Laue de Albert Einstein'ı patent ofisinde buldu ve kendisiyle bir yürüyüşe çıkarak Albert Einstein'ın kapasitesini ölçmeye karar verdi. İlk başta patent ofisindeki konumundan ve duruşundan dolayı "bu teorileri bu mu geliştirmiş?" diyerek biraz küçümseyici bir hayrete düşen Max Laue, yürüyüş sırasında Albert'in aklını okuyunca kendisinin yetilerinden tatmin oldu ve Max Planck'a olumlu bir rapor verdi. Bu olumlu raporda Albert Einstein'ın doktora derecesini almasını sağladı. Doktora öncelikle Albert'in patent ofisinde de ikinci derece müfettişliğe yükselmesini sağladı ki bu finansal açıdan oldukça önemliydi. Sonra da Bern Üniversitesi'nde yarı zamanlı bir akademisyenlik pozisyonuna kabul edilmesini sağladı. Fakat yarı zamanlı akademisyenlikten aldığı maaş oldukça düşük olduğu için patent ofisindeki işini de bırakmadı. Hala tam bir akademisyen olamayan Albert'in patent müfettişliği ve akademisyenlik ile ilgili gelecek kaygıları 1909 yılında nihayet son buldu. 1909 yılında Albert Einstein'a Zürich Üniversitesi'nden doçentlik teklifi gelince o zamana kadar Bern'de kalan Albert ve Mileva çifti oğulları Hans Albert'i de alıp Zürich'e taşındılar. 1910 yılında da ikinci oğulları Eduard doğdu. Dipnot: Eduard hep TT ismiyle çağrılmıştır. Kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan Albert Einstein artık resmen akademik hayatta yer edinmeye başlamıştı ve namı gittikçe de daha fazla duyuluyordu. Nitekim 1911 yılında da Charles Üniversitesi'nden tam zamanlı kuramsal fizik profesörlüğü teklifi aldı. Bu sefer de Albert ve Mileva iki çocuklarını da alarak Prag'a taşındılar. Ardı arkasına gelmeyen onurlandırıcı ve aynı zamanda zihin karıştırıcı teklifler Einstein ailesine bir türlü düzen kurdurtmuyordu. Öte yandan sürekli çağrıldığı konferanslara katılmasından dolayı bazen uzun süreler boyunca eve uğrayamadığı bile oluyordu. Ama olsun diyorlardı, sonuçta geleceğe yatırım yapıyorlardı. Her geçen gün Albert Einstein ismi daha da fazla duyulmaya başlıyordu. Prag'da bir sene geçirdikten sonra Einstein'ın yıldızını daha da parlatacak bir gelişme yaşandı. Zürich Politeknik tam olarak bir üniversite olmuştu ve bu yeni üniversitenin yeni profesörlere ihtiyacı vardı. Einstein da bu kadrolardan yararlanarak eskiden öğrencisi olduğu yere 1912 yılının Temmuz ayında kuramsal fizik profesörü olarak döndü. Şimdi Mileva ile başladıkları yere Zürih'e dönmüşlerdi ve profesörlüğün verdiği avantajlardan faydalanarak apartman dairelerindeki yaşamlarını 6 odalı, mükemmel manzaralı bir müstakil eve taşımışlardı. Ne var ki burada da pek uzun kalamayacaklardı. 15. Bölüm Kabulsüz Şartlar. Mileva alışık olduğu şehre dönmenin rahatlamasıyla gevşerken, Albert de Zürih'te eski dostlara kavuşmanın keyfini yaşayıp, kuramsal fizik profesörlüğünün gururu ile göğsünü kabartıyordu. Ne var ki Albert'in akşam partileri, dostlarla sabahlara kadar sohbeti, şehir dışı seyahatleri bitmiyor ve ailesinin durumunu sormak için bile eve gelmediği oluyordu. Çiftin arasındaki geçimsizliği Zürih dahi çözememişti. Tam da o gerilim arttığı sıralarda Temmuz 1913'te Max Planck, Walter Nernst ile birlikte heyecan verici bir sebepten dolayı kendisini ziyarete geldi. Bu değerli ziyaretçiler Albert Einstein'ı Berlin'e çağırıyorlar ve aynı anda hem Berlin Üniversitesi'nde hem de Prusya Akademisi'nde ders vermesini teklif ediyorlardı. Teklif reddedilecek gibi değildi. Dönemin en iyi fizikçileri Albert Einstein'ı dönemin en iyi fizik üniversitesine ve akademisine çağırıyorlardı. Kariyer açısından bir basamak atlama değil, sıçrayış gerçekleştirme fırsatı Albert Einstein'ın ayağına gelmişti. Fakat bu sefer de Mileva Berlin'e taşınma fikrine pek sıcak bakmıyordu. Sonuçta gidecekleri yerde çocuklara Albert değil Mileva bakacaktı ve hiç tanımadığı bir ülkede çocuklara bir başına bakmanın zorluklarını öngörürcesine İsviçre'de kalmaya devam etmek istiyordu. Fakat Albert için bu fırsat Mileva'nın düşüncelerinden daha önemliydi ve nitekim Mileva'ya istesen de istemesen de gitmek zorundayız, bu benim geri çevirebileceğim bir teklif değil dedi. Mileva'nın görüşlerine pek de aldırmadan ailesini alıp Berlin'e yerleşti. Düşünceler ile boğuşup karamsarlık rüzgarının esaretine kapılan Mileva, çekincelerinde haksız da sayılmazdı. Alışkın olduğu İsviçre hayatını bırakıp iki çocukla birlikte Berlin'e taşınmak hiç kolay olmamıştı. Albert'in ilgilenmediği çocuklara bilinmeyen bir şehirde bakmanın zorluğunu yaşıyor, eve uğramayı bile ritüeller arasından çıkaran Albert'in yokluğunda çocuklarını neredeyse babasız büyütüyordu. Tüm bunlar Albert ile ilişkilerini zaten germişken bir de böylesine kara bulutlu bir dönemde Albert'in Berlin'de yaşayan kuzini Elsa'ya gösterdiği olağan dışı yakınlık bardağı taşıran son nokta oldu. Albert kuzini Elsa'ya normal insanların kuzenlerine gösterdikleri gibi değil, olağan dışı sıklıkta ve normalin üzerinde bir samimiyetle ilgi gösteriyordu. Mileva her ne kadar Albert'in kuzini ile bu sınırları aşan yakınlaşmasını Berlin'e taşındıklarında fark etmiş olsa da Albert'in kuzini Elsa ile kaçamakları Mileva'nın fark etmesinden çok önce 1912 Paskalya'sında başlamıştı. Bu gizli ilişki Einstein'ın Prag'da çalışırken Berlin'e gerçekleştirdiği bir seyahat sırasında çocukluğunu birlikte geçirdiği, kendisinden 3 yaş büyük kuzini Elsa ile görüşmeyi ihmal etmemesiyle başlamıştı. Elsa Albert Einstein'ın annesinin kız kardeşinin kızıydı, yani teyzesinin kızı. Aynı şekilde Elsa'nın babası da Einstein'ın babasının birinci dereceden kuzeniydi. Hem anne tarafından hem de baba tarafından akrabalıkları vardı. Elsa da Einstein gibi bir evlilik geçirmiş, Ilse ve Margot adında iki de kız çocuğu sahibi olmuş, ardından da boşanmıştı. Elsa Einstein'ı sadeliği ile etkilemişti. Hiçbir entelektüel yetisi olmayan Elsa ev işlerinde çok başarılıydı ve erkeklerin açık noktasını keşfetme konusunda bir uzmandı. Nitekim Einstein'ın da evliliğine pek bağlı olmadığını fark edince Einstein Prag'a döner dönmez ofisine bir mektup gönderdi ve bilerek ev değil ofis adresini seçtiğini, bu şekilde gizlice mektuplaşabileceklerini söyledi. Einstein da bu fikre sıcak baktı. Kuzini Elsa'nın sadeliğinden, kendisine gösterdiği ilgiden ve ev işlerine hakimliğinden hoşlanmaya başlamıştı. Bir anda kendisi için akademik kariyerini bir kenara atan, kendisine iki çocuk veren Mileva'ya en azından bir vefa borcu olduğunu bile unutmuştu. Bu yasak ilişkinin gizli mektuplaşmaları uzun süre devam etti. Albert'in Berlin'deki iş teklifini kabul ettiğini Elsa'ya heyecanla bildirmesinden sonra ise mektuplarda kullanılan cümleler daha da samimileşti ve Albert'in Berlin'e taşınması ile mektuplaşmalar daha da sıklaşmaya başladı. Yakınlık seviyesi öylesine artmıştı ki kısa bir zaman sonra Mileva'nın da radarına yakalandı. Mileva ilk başlarda sonuçta kuzenler, ne olabilir ki aralarında diye konduramadan, şüphelenmemeye çalışarak baktığı bu samimiyetten şimdi iyice rahatsız olmaya başlamıştı.
7. ayının sonu. Sayfa 122.